HDP milletvekillerinin ve Cumhuriyet Gazetesi'nden bazı gazetecilerin tutuklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben iyi bir gidişat görmüyorum. Dün bakan, Adalet Bakanı'ydı herhalde, Cumhuriyet Gazetesi'nin oraya o yani gazeteye yapılan operasyonla ilgili görevlendirilen savcının FETÖ davasından yargılanmış, bununla itham edilmiş bir savcı olduğunu, o savcının bu meseleyle vazifelendirilmesinin yanlış olduğunu, bir talihsizlik olduğunu söyledi. Demek ki bu işler çok dikkatli yapılmıyor yani. Yani bir sürü insan alınıp götürülüyor. Ondan sonra öyle olmadığı anlaşılıyor. Çok iyi bir inceleme yapılmıyor. Önce at izi it izine karıştı diyorlar böyle olaylar çoğalınca. Sonradan da öyle bir şey yok diyorlar. Mağdur yok filan diyorlar. Ben anlamıyorum hangisi doğru. Dün at izi it izine karıştı. Yani haksızlık yapılıyor. Suçsuz insanlar da içeri alınıyor dendi. Sonra da kimse mağdur edebiyatı yapmasın dendi. Ben bu iki sözü bağdaştıramıyorum birbiriyle. Yani at izi it izine karıştı mı karışmadı mı? Karıştıysa böyle dediniz. Karışmış demek ki. Zaten de öyle. Bunun on binlerce şahidi var. Bir sürü insan darbeyle şununla bununla alakası olmadığı halde böyle itham edildi. Ve halen perişan vaziyette. Onlara selam vermiş herkes darbeci gibi görüldü. Halen bu insanlar perişan vaziyette. On binlercesi görevden atıldı. Bunlar işsiz, güçsüz. Birçoğu hapiste yatıyor hala. Yani çok dikkatli yapılmadığı bu operasyonların, bu istihbarat bilgilerinin birçoğunun yanlış olduğu meydanda. Ya da merhametsizce bir yaklaşım olduğu meydanda. Yani çok küçük bir şey, bir bağlantı bulunduğu zaman hemen sen de onlardansın denilebiliyor. Bu Cumhuriyet Gazetesi olayında da bakan bunu söyledi en sonunda. Yani bu savcı görevlendirilmemeliydi filan tarzında bir şeyler söyledi. Yanlışlar yapıldığı meydanda. Ama şu insan için, ama bu insan için ben hepsini tanımam, bilmem, o konuda bir şey diyemem. Ama genel olarak böyle bir durum var. HDP milletvekillerinin tutuklanması, 8 tanesi tutuklandı. Her 3-4 tanesi de belli şartlarda şartlı olarak salıverildi. Ben bunun çözüm olacağına inanmıyorum. Bir sene evvel çözüm süreci bitirildiğinde o zaman da dedim bu işin silahla çözüleceğine ben inanmıyorum. Ben o zaman bir teklifte bulunmuştum. Kur'an hakem olsun, silahlar sussun, kardeşlik olsun. Kur'an hakem yapmıyorlar çünkü devlet laik. Kur'an hakem olsun diyemiyorlar. Laiklik elden gider diye korkuyorlar. Ama canlar elden gidiyor. Bir nesli kaybediyoruz. Huzuru kaybetmişiz. Memlekette resmen savaş var. Ben o zaman böyle olacağını gördüğüm için yapmayın etmeyin dedim. Bize her lafı söylediler, her iftirayı attılar. Demedik laf bırakmadılar. O gün bugündür 10 binden fazla insan öldü bir yılda. Türkiye tarihinde böyle bir şey yok yani. Yani bu PKK 30 yıldır var, 35 yıldır var. Tüm hükümetler de mücadele etmiştir kendince. Ama hiçbir hükümetin döneminde bu kadar kanlı olmamıştır. Bu kadar huzursuzluk olmamıştır. Yani bir yılda 10 binden fazla insan, 1000 taneye yakın asker polis, bir sürü sivil, her iki taraftan da bir sürü insan. Sonuçta hepsi bizim insanımız. Bunun çözülmesi lazım. Devlet sadece kendi gücüne güvenerek böyle muameleler yapmakla bu meseleyi çözemez. İki tane adam öldürdüğünde 10 tane adam daha çıkıyorsa, 5 tane adam daha çıkıyorsa bu mesele biter mi? Geçenlerde eski Genelkurmay Başkanı dedi ki, bugüne kadar 30 bin kişi öldürmüşüz dedi. 30 bin kişi, 30 yıldır 30 bin kişi. Bu ne demek dedi? Dağda 5-6 bin militan var dedi. Bu 5-6 bin demek ki 5 defa 6 defa bitirmişiz yani. Ya ne oldu, hani sonuç var mı? Yani dağdaki bütün PKK'cıların hepsinin 5 defa temizlemişiz. Ya ne oldu sonuç? Dedi. Yani bu iş böyle olmaz dedi. O da bunu söyledi. Ve şimdi HDP milletvekilleri de içeri alındıysa korkarım ki olaylar daha da büyüyecek. Zaten sabahleyin bomba patladı, 8 kişi. Allah rahmet eylesin. İkisi polis herhalde. Altısı sivil vatandaş. Başladı işte. Tekrar daha da hızlandı yani. Zaten devam ediyordu da daha da hızlanacak gibi görünüyor. Yani 3-5 tane milletvekili içeri girse ne olur, girmese ne olur? Ama dışarıda bombalar patlıyor. Siz bunu durdurabilecek misiniz? Olan vatandaşı oluyor. Yolda yürürken bomba patlıyor. Yani devlet vatandaşını korumak zorundadır. Koruyamıyor. Ondan sonra her şey yasaklanıyor. Twitter yasak, YouTube yasak, miting yapmak yasak, yasak, yasak, yasak. Yasaklar ülkesi olduk gittik. Twitter'a erişim yasak. Neden yasak? Dünyanın neresinde yasak? Efendim böyle gerekiyor. Tamam, böyle yaparsan büyük olaylar olur. Ondan sonra tabii duyulmasın diye Twitter'ı da kapatmak zorunda kalırsın. YouTube'u da, her şeyi de kapatmak zorunda kalırsın. Ama bu hep böyle gitmez ki. Yani sen 3 gün sonra yine açmak zorundasın Twitter'ı da, YouTube'u da, hepsini de. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri toplantı yaptılar bugün Ankara'da. Ve sonuç bildirgesi yayınladılar. Yani Türkiye'nin gidişatını çok tehlikeli dediler. Yani ne, Türkiye nereye gidiyor? Gazeteciler içeri alınıyor. Sürekli bir gergin ortam. Televizyonlar kapatılıyor. Konuşanlar konuşturulmuyor. Kimse konuşamaz oldu memlekette. Yani şu an insanlar susuyor, hak verdiklerinden değil, korkularından susuyorlar. Bu bir toplumun karakterini bozar. Diktatörlük olursa bir memlekette, o memleketin insanların karakteri bozulur. Artık yalaka tipler çoğalır. Güçlüleri görünce korkar, yalakalık yapanlar, yağcılık yapanlar çoğalır. Konuşamayanlar, cesaretsizler çoğalır, korkaklar çoğalır. Bu bir toplumun, toplum için önemli bir kayıptır. Bir toplumun korkaklaşması. Bu önemli bir kayıptır. Bir toplumun suskunlaşması. Bugün birçok insan aslında memnun değil ama korkusundan konuşmuyor. Herkes susturuldu. Yani ancak büyük partilerin başındakiler bir iki kelime konuşabiliyorsa o. Evvelden 3 parti konuşuyordu. Şimdi HDP'yi susturdular. MHP ile anlaştılar. Bir tek kaldı CHP. O da işte ancak konuşabildiği kadar. Herkesi susturan bir ülke olduk yani. Bana öyle geliyor ki birileri bundan memnun. Kim memnun? Derin devlet memnun. Milliyetçi sağcı değil. Sağcısı da var da milliyetçi ama sosyalist milliyetçi. Nasıl oluyor diyeceksiniz. O da öyle işte. Aslında yani buna milliyetçi sol diyorlardı bir ara. Aşırı sol ama bunlar. Aşırı sol. Ve onlar şimdi HDP tümden kapatılsın demeye başladılar. Operasyonun arkasında kimler var? Ortaya çıkıyor. Operasyonu asıl yaptıranlar kimler? AKP'nin oyu fazla. Hükümet onlar. Onların eliyle bir takım güçler, bir takım operasyonlar yapıyor. Onlara yaptırtıyor. Çünkü hükümette onlar var. Onlara yaptırılıyor. Ve onlar şimdi çıktılar, konuşuyorlar. Tümden kapatılsın. Sanki birileri bu vatanın bölünmesini istiyor. Bölünmeye karşı olanların içinden bazıları. Bölünmeye karşıyız diyor ama öyle bir siyaset izlenmesini sağlıyor ki bu siyasetin sonucunda memleket bölünür, savaşa gider yani. Bence bundan Amerika'da memnundur. Memnun değil gibi yapar ama nefret oluşuyor bir taraftan toplumda. Amerika'nın işine gelir bu. Türkiye Avrupa'dan kopuyor. Kopmasın mı? Avrupa taraftarı mıyız? Tabii ki değiliz. Amerika'dan kopuyor. Kopmasın mı? Amerikancı mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Ama Rusya'ya yaklaşıyor. Bu daha büyük bir tehlike. Rus uçağı düşürüldükten sonra önce bir hata yaptılar. Rus uçağını düşürdüler. Sonra baktılar ki Türkiye bölünmeye doğru gidiyor. Amerika'nın da hedefinde Türkiye'nin bölünmesi var. Avrupa'nın da hedefinde var. Ama Rusya'nın hedefinde şu anda yok. Rusya Türkiye'nin bölünmesini şu anda istemiyor. O halde Rusya'ya yaklaşalım. Yaklaşmak zorundayız dediler ve gidip özür dilediler Rusya'dan bunun için aslında. Sadece hata yaptıkları için de değil. Rusya'yla münasebetleri güçlendirebilmek için özür dilemeler lazımdı. Onu yaptılar. Ve Rusya'yla yakınlaşmanın sonuçları gibi geliyor bana bütün bunlar. Çünkü Rusya Avrupa Amerika gibi değil. Rusya daha acımasız. Türkiye ona yaklaştıkça Türkiye'de daha acımasızlık artıyor. Yani Avrupa Amerika lafta da olsa demokrasi falan filan diyor. Yalan dolan da olsa. İşine geldiği zaman der, işine gelmediği zaman demez de. Ama sonuçta demokratik ülkeler yani. En azından bazen mecburen de olsa söylemek zorunda kalıyor. Çünkü kendisinde de demokrasi var. Ya neden demokrasiye uymuyorsunuz demek zorunda kalıyor. Lafta da olsa. Rusya'da zaten demokrasi yok. Rusya böyle bir şey demez nasıl olsa. Demokrasi derken nizamın tamamını kastetmiyorum. Özgürlükler manasında. Özgürlüklerin azaltılmasından taraf olanlar Rusya'ya yakın oluyorlar. Türkiye'nin Rusya tercihi boşuna değil. Bu aslında büyük bir planın gereği ve onun sonucu. Bu basit bir karar değil. Yani bir uçak düştü gitti özür dilediler falan. Ondan sonra işte şeyler düzeldi, münasebetler. Hayır, bu öyle basit bir mesele değil. Uçağın düşmesi de öyle basit bir olay değildi. Büyük bir hataydı. Özür dilenmesi de sadece özür için özür değil. Bu büyük bir planın bir parçası. Türkiye rotasını değiştiriyor. Bugüne kadar Avrupa, Amerika rotasında olan Türkiye şimdi Rusya istikametine çevirdi dümeni. Bunun diğerinin ayrı olumsuz sonuçları var. Avrupa Amerika rotasının lanet olasıca o rotanın da kötü sonuçları var. Rusya rotasının da ayrıca kötü sonuçları var. Onlardan biri Türkiye'de diktatörlüğün yerleşmesidir. Çünkü Rusya'nın hakim olduğu her memlekette diktatörlük vardır. Azerbaycan'ında da, Türkmenistan'ında da, Kırgızistan'ında da, her tarafında da. Sovyetler Birliği döneminde nerelere hakimse her tarafta demir perde ülkeleri meydana getirmemiş miydi? Sovyetler Birliği nasıl anılıyor? Demir perde olarak anılıyor. Her tarafta diktatörlük vardı. Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşması böyle bir tehlikeyi içinde barındırmaktadır. Rusya'ya yakın olanlar, yakın olan devletler daha diktatörlüğe doğru giderler. Ve öyle bir duruma doğru gidiyoruz ki, hani son zamanlarda moda bir laf var, duygusal kopuş. Vallahi o gerçekleşiyor artık yani. Duygusal kopuş başlıyor yani. Yani Türklerle Kürtler arasında duygusal kopmalar başlıyor. Şimdi adamlar 6 milyon kişi oy vermiş. O 6 milyon kişinin, bir de bunların çocukları, gençleri var. Onlarla beraber 10 milyon. Oy vermeyen küçükler, yaşlılar, şunlar bunlar. Onların sevenler, akrabaları vesairesi. Yani bu insanlar, bu kadar insan kopuyor. Bu kadar insanın seçtiği milletvekillerini hapse atıyorsunuz. Bu insanlar kopuyor. O zaman ben niye oy verdim diyor yani. Efendim işte seçilmiş olunca teröre destek mi vereceksiniz? Destekleme hakkınız mı olacak? Yani varsa bir delil terör desteklediklerine dair, tamam, gösterirsiniz. Fakat deliller herkesin önüne konulmalı. Sonra mesele bununla hallolacak mı? Bir de o yönden bakmak lazım. Hallolmayacaksa, yani sizin sonuçta bir siyasi figüre ihtiyacınız var yani. Yani kimle görüşeceksiniz? PKK ile görüşmüyorsunuz. HDP'yi de böyle yaparsanız o zaman bu mesele nasıl bitecek? Yani kimle görüşeceksiniz? Kimseyle görüşmeyeceğiz. Yani o zaman daha çok insan ölecek demektir. Yetkililer nasılsa etrafında 100 tane korumayla geziyorlar. Saraylarda yaşıyorlar. Kendilerinden korkmuyorlar ama vatandaş artık korku içerisinde. Yani bir yılda bir memlekette 10 bin kişi ölür mü ya? Savaş ya, resmen savaş. Ben bunun çözüm olduğuna inanmıyorum. Bu olaylar daha da kamçılayacaktır. Yazıktır, günahtır. Yani siz vatandaşınızın güvenliğini sağlayabilecek misiniz ki bu kararı aldınız? Yani geçmişte mesela APO'yu niye idam etmediler? Şimdi Fethullah Gülen için mesela idam kararı çıkaralım diyorlar. 240 kişi öldü diyorlar olaylarda. PKK olaylarında da 40 bin, 50 bin kişi öldü. O zaman neden mesela Öcalan'ı idam etmemiştiniz? Çünkü olaylar çok büyür diye düşündünüz. Gene büyüyecek olaylar. Ben devletin çok akıllıca bir plan içerisinde olduğunu da düşünemiyorum. Çünkü bugüne kadar yaptıkları hep yanlış çıktı. Irak politikası da, Suriye politikası da, İsrail'i de, Mısır'ı da hepsi yanlış çıktı. Bütün politikalar yanlış. Bugüne kadar bütün politikalar çöktü yani. Şimdi şu politikanın güzel sonuçlar vereceğini ben zannetmiyorum. Kur'an hakem olsun diyoruz. Yani onlar da diyor biz Müslümanız, eğer Müslümansalar Kur'an hakem yapmaya razı olurlar. Onlar da razı olsun, herkes razı olsun. Madem herkes Müslümanmış bu ülkede, Kur'an ne diyorsa alimlere danışılsın, Alimler Kur'an'ın hükmünü ortaya koysun. Bunlar ne istiyorlar? Şunları şunları. Alimlere danışılsın. Kur'an'a göre, sünnete göre biz bunlara bunu vermek zorunda mıyız, değil miyiz? Alimler Kur'an'ı, sünneti incelesin, hükmünü söylesin. Ona da razı olunsun. İstediklerinin bir kısmını devlet vermek zorunda değilse, İslam'a göre vermesin. Vermek zorundaysa da versin. Herkes de razı olacağını önceden söz versin. Ve kardeşlik olsun, mesele bitsin. Allah'ın kitabı hata yapmaz. Allah taraf tutmaz. Ve Allah'ın kitabı kutsaldır. Herkesin kalbinde bir yeri var. O yüzden insanlar ancak ona itaat eder. Yoksa Cumhurbaşkanı bir şey demiş, ben de başka bir şey diyorum der, itaat etmez. HDP bir şey demiş, AKP'li de ben de başka bir şey diyorum der, itaat etmez. Yani sonuçta hep insanız. Allah'a karşı gelemez kimse. Kur'an'a karşı gelemez Müslümansa. Ama Ahmet'e, Mehmet'e karşı gelebilir. O yüzden Ahmet, Mehmet bu meseleyi çözemez. Ahmet bir şey der, Mehmet başka bir şey der. Ben Ahmet'in Mehmet'ten üstünlüğü ne? O zaman çözülmez mesele. Ama Kur'an hakem olursa kimse Kur'an'a itiraz edemez. Bu işin çözümü budur. Yoksa bakın, biz bu teklifi bir yıl önce yaptık. Bakın, bir yılda 10 bin kişi öldü. Kur'an hakem olsaydı, silahlar sussaydı, kardeşlik olacaktı. Bakın olmadı, olmadı, olmadı. Olacağı da görünmüyor yani. Olan gene vatana milleti oluyor, askere polisi oluyor, sivile oluyor, bu vatanın çocuklarını oluyor.